Ayrım 18, DGS konu anlatımlı soru çözümlü kitap, sayfa 677. Test 3-11, ikili sorular. 1 ve 2. soruları aşağıdaki parçaya göre yanıtlayınız. Kosova, Balkanlarda Sırbistan, Karadağ, Makedonya ve Arnavutluk devletlerine sınırı olan, Cumhuriyet rejimiyle yönetilen bir devlettir. 1999 ile 2008 yılları arasında Birleşmiş Milletler İdaresi'nde bir bölge olan Kosova, 17 Şubat 2008'de tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti. Böylece dünyanın son bağımsız ülkesi sıfatı Karadağ'dan Kosova'ya geçti. Bu ülkeyi ilk tanıyan ABD, ikincisi Arnavutluk olmuştu. Türkiye, İngiltere ve Afganistan da Kosova'yı tanıyan ilk ülkelerdendir. Kosova'nın bağımsızlığını tanımayacağını ilan eden Sırbistan ve Rusya'ya göre Kosova hala Sırbistan'a bağlı özerk bir bölgedir. Kosova bayrağı mavi zemin üzerine 6 yıldız ve onun altında bulunan Kosova haritasından oluşur. 6 yıldız ülkede yaşayan Türkler de dahil 6 etnik grubu temsil eder. Nüfus çoğunluğu Arnavutlardan oluşur. Bu parçada Kosova ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Devletin ne zaman kurulduğuna, B. Yönetim biçiminin ne olduğuna, C. Gelir kaynaklarının neler olduğuna, D. İlk tanıyanların kimler olduğuna, E. Komşularının kimler olduğuna. Yanıt C'dir. Gelir kaynaklarının neler olduğuna. 2. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Kosova'nın bir özelliğidir? A. Avrupa'nın en az gelişmiş ülkesi olması. B. Bağımsızlık savaşını yıllarca sürdürmesi. C. Dünyanın son bağımsız ülkesi olması. D. Komşularıyla iyi geçinemeyen bir ülke olması. E. Sırbistan ile ekonomik ilişkilerinin bulunmaması. Yanıt C'dir. Dünyanın son bağımsız ülkesi olması. 3 ve 4. soruları aşağıdaki parçaya göre yanıtlayınız. 1. Anemi, kansızlık, pek çok farklı şekilde tanımlanabilen kırmızı kan hücrelerinin fonksiyonlarında ve sayısındaki anormallik şeklinde ifade edilebilen bir hastalıktır. 2. Kırmızı kan hücreleri rengini hemoglobinden alır, demir içeriği zengin protein oksijeni ciğerlerden vücudun diğer bölgelerine taşır. 3. Bununla beraber anemi, kırmızı kan hücrelerinin sayısını azalttığına ya da hücrelerin taşıyabileceği hemoglobin miktarını azalttığında vücudun dokuları oksijenden yoksun kalır. 4. Oksijen eksikliği tipik anemi türleri bulgularını üretir. Bunlar güçsüzlük, aşırı yorgunluk, solgun bir ten, nefes darlığı, düzensiz kalp atışıdır. 5. Hatta çok şiddetli anemi felç, kalp krizi ve kalp tıkanıklığına da yol açabilmektedir. 6. Bazı anemi türleri demir eksikliği gibi rahatsızlığı doğrudan kendileri yaratırken bazı anemilerin ise altında dalak büyümesi ya da antikanser ilaçlarının alınımıyla sonuçlanan hemolitik anemiya gibi bir hastalık yatmaktadır. 7. Bazı anemi hastalıkları kolayca tedavi edilebilirken bazıları ise kronik ve hayatı tehdit edicidir. 3. Bu parça 2'ye ayrılmak istenirse, ikinci paragrafın kaç numaralı cümleyle başlaması en uygundur? A. 3, B. 4, C. 5, D. 6, E. 7. Yanıt D'dir. 6. Bazı anemi türleri demir eksikliği gibi rahatsızlığı doğrudan kendileri yaratırken, bazı anemilerin ise altında dalak büyümesi ya da antikanser ilaçların alınımıyla sonuçlanan hemolitik anemiya gibi bir hastalık yatmaktadır. 4. Bu parçada anemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? A. Tedavi yöntemlerine, B. Anemi'nin tanımına, C. Nasıl oluştuğuna, D. Belirtilerinin neler olduğuna, E. Neden olduğu hastalıklara. Yanıt A'dır. Tedavi yöntemlerine. 5 ve 6. soruları aşağıdaki parçaya göre yanıtlayınız. 1. Karbondioksit yeryüzünü ısıtıyor. 2. Aynı zamanda hava kaynaklı bir gübre işlevi görerek bitkileri daha fazla fotosentez yapıp daha hızlı büyümeye zorluyor. 3. ABD Tarım Bakanlığı ve Duke Üniversitesi'nde zehirli sarmaşıklar üzerine bir deney yapıldı. 4. Yapılan deneylerde sarmaşıkların 1950'lerin havasına benzer ortama göre 2 kat daha fazla büyüdüğü, alerjik yağ miktarlarında arttığı görüldü. 5. Geleceğin yüksek karbon içeren havasında bitkileri nasıl bir evrim geçireceği ise korkutucu bir soru. 5. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisine yazarın yorumuna yer verilmiştir? A1, B2, C3, D4, E5. Yanıt E'dir. 5. Geleceğin yüksek karbon içeren havasında bitkileri nasıl bir evrim geçireceği ise korkutucu bir soru. 6. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi zehirli sarmaşıkların daha tehlikeli duruma gelmesinin nedenidir? A. Sarmaşıkların 2 kat daha fazla büyümesi. B. Yapılan deneylerde bitkilerin genleriyle oynanması. C. Karbondioksit miktarında görülen küresel artış. D. Bitkilerin zamanla başkalaşım geçirmesi. E. Sarmaşıklardaki alerjik yağ miktarlarının artması. Yanıt C'dir. Karbondioksit miktarında görülen küresel artış. 7 ve 8. soruları aşağıdaki parçaya göre yanıtlayınız. Anka kuşu kaftanında yaşadığı varsayılan, tüyleri renkli, yüzü insana benzer, yere asla konmayıp daima yükseklerde uçan ve kendisine her kuştan iz taşıyan bir kuştur. Efsaneye göre anka dişi bir kuşmuş. Allah bu kuş için bir erkek yaratmış ve çoğalmışlar. Sonra Hicaz'da yayılmışlar. Anka o yöredeki hayvanları birer birer alıp götürmüş. Sonra sıra çocuklara gelmiş. O zaman halk onu peygambere şikayet etmiş. Ve anka kuşu bir yıldırım çarpması sonucu ölmüş. Yine başka bir rivayete göre anka cennet kuşuna benzer yeşil bir kuşmuş. Bu yüzden ona Zümrüdü Anka denmiş. Anka kuşunun sözlü edebiyat ürünü olan halk hikaye ve masallarında da Kaf Dağı ile birlikte önemli bir yeri vardır. Masal ve hikaye kahramanlarına yardım eden, onları istedikleri uzak diyarlara götüren bir yardım kuşudur. 7. Bu parçada anka kuşu ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur? A. Neden Zümrüdü Anka denmektedir? B. Hikaye ve masallardaki işlevleri nedir? C. Nerede yaşamaktadır? D. Yok olma nedeni nedir? E. Birçok divan şiirinde adı neden geçmektedir? Yanıt E'dir. Birçok divan şiirinin adı neden geçmektedir? 8. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Bir efsanede geçen bir olay nedenleriyle açıklanmıştır. B. Bir konu hakkında kanıtlar sunulmuştur. C. Okurun bir olayla ilgili olarak edindiği yanlış bilgiler düzeltilmeye çalışılmıştır. D. Bir kavram örneklerle somut hale getirilmiştir. E. İki kavram arasındaki benzerlikler belirtilmeye çalışılmıştır. Yanıt A'dır. Bir efsanede geçen bir olay nedenleriyle açıklanmıştır. 9. ve 10. soruları aşağıdaki parçaya göre yanıtlayınız. 1. Anne sütünün bebekler için en ideal besin olduğu konusunda herkes hemfikir. 2. Anne sütünün içeriği hala tam olarak bilinmiyor ama bu konuda çalışmalar hızla devam ediyor. 3. Anne sütüyle beslenen bebekler çok sayıda mikroba karşı korunmuş olmalarının yanı sıra yaşamları boyunca daha yüksek zekaya sahip olma, obezite ve diyabet riskinin düşük olması gibi birçok avantaja da kavuşmuş oluyorlar. 4. Bu anne sütünün çok işlevli bir gıda maddesi olmasından kaynaklanıyor. 5. Bebeklerin gelişim ve büyümesi için gerekli olan besin maddelerini sağlamasının yanı sıra yararları saymakla bitmeyen aktif bileşimler içeriyor. 6. Bu bileşimlerin tehlikeli mikropları hedef almak ve bebeğin bağırsaklarının gelişimini destekleyerek alerjik reaksiyonları önlemek gibi yaşamsal yararları var. 7. Sağlık uzmanları bu yararlarından ötürü bebeğin ilk 6 ayında tümüyle anne sütüyle beslenmesini öneriyor. 9. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi bebeğin anne sütüyle beslenmesinin onlara sağladığı avantajlardan biri değildir? A. Üstün bir zekaya sahip olması. B. Obezite olasılığının az olması. C. Mikroplara karşı korunması. D. Diyabet riskinden korunması. E. Bedensel hareketliliğini sağlaması. Yanıt E'dir. Bedensel hareketliliğini sağlaması. 10. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden önceki cümlenin nedenini içermektedir? A. 3, B. 4, C. 5, D. 6, E. 7. Yanıt B'dir. 4. Bir anne sütünün çok işlevli bir gıda maddesi olmasından kaynaklanıyor. 11. soruda aşağıdaki parçaya göre yanıtlayınız. 1. Böbrekler vücutta sodyum dengesini sağlayan organlardır. 2. Sağlıklı böbrekler fazladan alınan sodyumun büyük bir kısmını kolayca atabilir. 3. Zararlı maddeleri de vücuttan atan böbrek yeterince çalışmazsa vücuttan fazla tuzun atılması güçleşir. 4. Vücutta sodyum birikir, yüzde bacaklarda şişmeler meydana gelir. 5. Bu belirtilere ödem denir. 6. Ödem damarlarda dolaşan sıvı miktarının artmasına, kan basıncının yükselmesine, böbrek ve kalp hastalıklarıyla ilgili risklerin çoğalmasına neden olur. 11. Bu parçaya göre böbreklerin fazla tuzu atamamasının sonuçları numaralı cümlelerin hangilerinde verilmiştir? A 1 ve 2, B 2 ve 4, C 3 ve 6, D 4 ve 6, E 5 ve 6. Yanıt D'dir. 4 ve 6. 4 vücutta sodyum birikir. %'de bacaklarda şişmeler meydana gelir. 6 ödem damarlarda dolaşan sıvı miktarının artmasına, kan basıncının yükselmesine, böbrek ve kalp hastalıkları ilgili risklerin çoğalmasına neden olur. 12. Bu parçada böbreklerle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Zararlı maddelerin vücuttan attığına, B. Sodyum dengesini sağladığına, C. Vücuttaki tuzu dışarı attığına, D. Yetersiz çalışmasının ödeme yol açtığına, E. Çok çalışmasının da vücuda zarar verdiğine. Yanıt E'dir. Çok çalışmasında vücuda zarar verdiğini. 13. ve 14. soruları aşağıdaki parçaya göre yanıtlayınız. Namelerde benliğimizden geçip mis kokulu kapılardan başka dünyalara açılalım. Bugüne kadar kirletmekten çekinmediğimiz ahlak değerlerimizin billur kalabileceği bir dünyaya. Sevmek adına birbirimize eziyet etmeyelim, ağırlık olmayalım. Zaten herkesin ağırlığı kendine yetiyor. Zaten bedenimizin içinde kalbimiz kafesteki bir kuş gibi çırpınıp duruyor. Bir de birbirimize kafesler inşa etmeyelim. Bu kadar zor mu bir şey sadece onun için sevmek? 13. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada yazarın yakındığı tutumlardan biri değildir? A. İnsancıl değerlerin korunmaması. B. İnsanların sevgi adına sevdiklerini üzmesi. C. İnsanların karşısındakilere zorluklar çıkarması. D. İnsanların birbirine yük olması. E. İnsanların küçüklere sevgiyle yaklaşmaması. Yanıt E'dir. İnsanların küçüklere sevgiyle yaklaşmaması. 14. Bu parçada birbirimize kafesler inşa etmeyelim sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. İnsanların birbirine karşı daha sevgiyle yaklaşması. B. İnsanların birbirine engeller koymaması. C. İnsanlar arasında ayrım yapılmaması. D. İnsanların tüm canlıların yaşamlarına saygı göstermesi. E. İnsanların sevdiklerine değer vermesi. Yanıt B'dir. İnsanların birbirine engeller koymaması. 15 ve 16. soruları aşağıdaki parçaya göre yanıtlayınız. Araştırmalar Güneydoğu pek çok orkide türünün Tuz ve Van Gölü'ndeki kuş türleriyle kulmaç yılanların soylarının yok olma riski altında bulunduğu gerçeğini ortaya çıkardı. Hatta doğal nedenler, küresel ısınma ve insan faktörü yüzünden bu canlıların zarar gördüğü de öğrenildi. Biyoçeşitlilik kriz noktaları konseptinin gündeme getirilmesi son 4 yıldır 400 bilim adamı bu krizin yaşandığı 3 kritik bölgede çalışmalarını sürdürüyor. 15. Bu parçaya göre bilim adamlarının kritik bölgelerde çalışmasına neden olan aşağıdakilerden hangisidir? A. Küresel ısınmanın artması. B. İnsanların doğaya zarar vermesi. C. Kriz noktalarının belirlenmesi. D. Tuz ve Van Gölü'ndeki kuş türlerinin, yılan soylarının, orkide türlerinin tükenme tehlikesi altında olması. E. Tüm canlı türlerin yok olmasını engelleme isteği. Yanıt D'dir. Tuz ve Van Gölü'ndeki kuş türlerinin, yılan soylarının, orkide türlerinin tükenme tehlikesi altında olması. 16. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi canlıların zarar görmesinde etkendir? A. 1. Doğal etkenler. 2. İklim değişikliği. 3. Küresel ısınma. A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. 1 ve 2, D. 1 ve 3, E. 2 ve 3. Yanıt D'dir. 1 ve 3, 1 doğal etkenler, 3 küresel ısınma. Test 3 ve 12, üçlü sorular. 1 ve 3. soruları aşağıdaki parçaya göre yanıtlayınız. Bir kültür kelimesi Türkçe'ye Fransızcadan girmiştir. İki toprağa sürmek, ürün elde etmek ve onları geliştirmek anlamındadır. Üç kelime daha sonra insan vücudunu ve ruhunu terbiye etme, sanat ve fikir eserlerini geliştirme anlamlarını da içine alan geniş bir anlam kazanmıştır. Dört kültür maddi ve manevi her şeyi işlemek ve geliştirmek demektir. Beş milli kültür ise bir millete kimlik kazandıran, diğer milletlerle arasındaki farkı belirlemeye yarayan, tarih boyunca meydana getirilen o millete ait maddi ve manevi değerlerin uyumlu bir bütünüdür. Altı bir toplu millet yapan ve onu bütünlüğünü sağlayan milli kültürdür. 1. Bu parçaya göre bir toplumu millet yapan asıl etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Kültür düzeyi, B. Milli kültür, C. Toplum ve birey, D. Toprak bütünlüğü, E. Sanatsal düşünce. Yanıt B'dir. Milli kültür. 2. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangilerinde kültürün tanımı yapılmıştır? A. 1 ve 2, B. 1 ve 5, C. 2 ve 4, D. 3 ve 5, E. 4 ve 5. Yanıt C'dir. 2 ve 4. 2. Toprağa sürmek, ürün elde etmek ve onları geliştirmek anlamındadır. 4. Kültür maddi ve manevi her şeyi işlemek ve geliştirmek demektir. 3. Bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlıştır? A. Konuyla ilgili farklı görüşlere yer verilmiştir. B. Tanım cümlelerine yer verilmiştir. C. Bir konuyla ilgili okur bilgilendirilmiştir. D. Mecaz anlamlı sözcüklere yer verilmiştir. E. Karşılaştırma yapılmıştır. Yanıt A'dır. Konuyla ilgili farklı görüşlere yer verilmiştir. 4. ve 6. soruları aşağıdaki parçaya göre yanıtlayınız. Konfüçyüslük, Çin'in büyük bilginlerinden ve filozoflarından olan Konfüçyüs'ün fikirlerinden oluşmuştur. Konfüçyüs, geçmişteki sosyal yaşantı ve törenlerle ilgili bilgileri bir araya getirerek ahlak ve geleneklerin yaşatılmasını sağlamak amacıyla bütün eski Çin yazılarını incelemiş, böylelikle atalar kültürüne dayalı köklü bir Çin medeniyeti meydana getirmek istemiştir. Bu da toplumun erdem anlayışına katkıda bulunmuştur. Yetiştirdiği öğrencilerine de bunun gerekliliğini anlatmıştır. Ölümünden sonra öğrencileri ona bağlılıklarını sürdürmüş ve onun sözlerini kitap haline getirmişlerdir. Bu kitaplar 5 klasik ve 4 kitap Konfüçyüslüğün kutsal kitapları olmuştur. Konfüçyüsçülük bir dinden çok bir ahlak sistemine benzemektedir. Bu sistemin amacı millet siyasi bir eğitimle mutluluğa kavuşturmaktır. Bunun için iyilik, doğruluk, edeplik, akıllılık ve güvenirlikten oluşan 5 erdemin yaygınlaştırılmasını öngörür. Konfüçyüs yeni bir din kurmamış, Çin'in eski dini anlayışını yaşatmaya çalışmıştır. Bu nedenle o yüce bir varlık olarak Tao'yu kabul etmekle birlikte etkilerin hayat, ölüm, huzur, şeref gibi erdemlerin kaynağı olarak gördükleri ve Shang Ti diye adlandırdıkları Tien'i benimsemiştir. Konfüçyüsçülük, Çin'de bilginler, yazarlar, yüksek memurlar, prensler ve imparatorluk ailesi tarafından din olarak kabul edilmiş ve M.Ö. 140 yılından başlayarak 1912 yılına kadar devlet dini olarak tanınmıştır. Şu anda da Çin'de Budizm ve Taoizmle birlikte resmi niteliğe sahip bir dindir. 4. Bu parçada Konfüçyüsçülük ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Filozof Konfüçyüs'ün düşüncelerinden oluştuğuna, B. Bir ahlak sistemine benzediğine, C. Aydınlar ve imparator ailesince benimsendiğine, D. Millet siyasi bir eğitimle mutluluğa ulaştırmak amacında olduğuna, E. Konfüçyüslük öğretisinin Konfüçyüs tarafından kitaplaştırıldığına. Yanıt E'dir. Konfüçyüslük öğretisinin Konfüçyüs tarafından kitaplaştırıldığını. 5. Bu parçadan yola çıkarak aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılamaz? A. Belli ahlak öğretilerinin peşinden kitleler giderse o öğretiler dinsel hale gelebilir. B. Eski bir yaşayışı bir din haline getirmek için ülkenin kültürel öğelerini iyi bilmek gerekir. C. Atalar kültürünü iyi bilen ülkeler erdem anlamında son derece gelişebilir. D. Düşüncelerin bir din haline gelmesi için öğretileri önce üst düzey yöneticilerinin benimsemesi gerekir. E. Bir ülkenin kültürünün iyi incelenmesi ve bu kültürün sosyal yaşamda harmanlanmasına oluşan fikirler toplum tarafından kabul görebilir. Yanıt D'dir. Düşüncelerin bir din haline gelmesi için öğretilerin önce üst düzey yöneticilerinin benimsemesi gerekir. 6. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur? A. Konfüçyüsçülük resmi bir din olarak kabul edilmiş midir? B. Konfüçyüs'ün asıl amacı nedir? C. Konfüçyüs'ün öğretilerin dinsel hale getirmesi hakkındaki düşünceleri nelerdir? D. Çin'de Konfüçyüsçülükle beraber başka hangi dinler vardır? E. Konfüçyüsçülüğün kutsal kitapları nasıl oluşmuştur? Yanıt D'dir. Çin'de Konfüçyüsçülükle beraber başka hangi dinler vardır? 7. ve 9. soruları aşağıdaki parçaya göre yanıtlayınız. 1. Doktorlar herkesçe ilgi ve saygı görür. 2. Çünkü onlar insanların canlarını emanet ettikleri mesleğin sahibidirler. 3. Uzun süren öğrenim hayatları sayesinde bir çınar misali gerçekleşmesi olası birçok durumda daha önce tanışmışlardır. 4, bu açıdan değerlendirildiğinde öğretmenlik ve doktorluk arasında sıkı bir bağın olduğu unutulmamalıdır. 5, her iki meslekte insan ve onun yaşamının daha güzel olması için vardır. 6, unutulmamalıdır ki eğitim ve sağlık sektörleri yaşamımızın atar damarıdır. 7, bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde gereklilik anlamı vardır? A1, B2, C4, D5, E6. Yanıt C'dir, 4. Bu açıdan değerlendirildiğinde öğretmenlik ve doktorluk arasında sıkı bir bağın olduğu unutulmamalıdır. 8, bu parçayla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Kavramlar örneklerle açıklanmıştır. B. İki farklı meslek birbiriyle ilişkilendirilmiştir. C. Benzetmeden yararlanılmıştır. D. İki meslek arasında ortak noktalar saptanarak bir sonuca ulaşılmıştır. E. Kişisel görüşlere yer verilmiştir. Yanıt A'dır. Kavramlar örneklerle açıklanmıştır. 9. Bu parçada söylenenler aşağıdaki sorulardan hangisinin karşılığı olabilir? A. Eğitim ve sağlık sektörlerinin aksayan yönleri vardır. B. Doktorluk ve öğretmenlik hakkında ne düşünüyorsunuz? C. Ülkemizdeki doktorlara yeterince saygı gösteriliyor mu? D. Doktorluk ve öğretmenliğin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? E. Sizce ülkemizdeki doktorlar yeterli midir? Yanıt B'dir. Doktorluk ve öğretmenlik hakkında ne düşünüyorsunuz? 10 ve 12. soruları aşağıdaki parçaya göre yanıtlayınız. Geleneksel Afrika sanatlarının başlıca özelliği estetik bir bütünlük içinde büyük bir üslup çeşitleri göstermeleridir. Uzmanlar 18. yüzyıldan bu yana Büyük Afrika krallıklarında Yoruba, Ashanti, Benin, Kongo, Dahomey gelişmiş sanatlar arasında bu da yaklaşık 200 üslup belirlemiştir. Bununla birlikte söz konusu üslup ayrılıklarının Afrika sanatının bütünlüğünü bozduğu söylenemez. Çünkü tümünde ortak birçok özellik vardır. Tahtanın heykel yapının yaygınlığı, doğrudan yontma tekniği, soyutlama eğilimi, insan ya da hayvan görünümlerini üsluplaştırarak verme, buna karşılık büyük bir anlatım gücü. Afrika sanatındaki yapıtların bu özellikleri, bütün üslupları kaynaştıran temel bir düşünce birliğini yansıtır. Söz konusu şaşırtıcı birlik, sanatçının girişimini ve sanal yapıtın hazırlanmasını etkilen büyücülük ve din etkinliklerinden kaynaklanır. 10. Bu parçaya göre Afrika sanatlarında görülen bütünün nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Afrika sanatçıların birbirini iyi tanımaları. B. Sanatın ortaya çıkmasına etken ortak büyücülük ve din etkinlikleri. C. Afrika'da kültürel çeşitin belirgin olması. C. Afrika'da kültürel çeşitin belirgin olmaması. D. Farklı dönemlerde yaşamış krallıkların birbirini takip etmesi. E. Afrika sanatlarının temelinde aynı estetik anlayışını yatması. Yanıt E'dir. Afrika sanatlarının temelinde aynı estetik anlayışını yatması. 11. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Afrika sanatlarının ortak özelliklerinden biri değildir? A. Heykel yapında tahta kullanılması. B. Soyutlama çalışması. C. İnsan ve hayvan görünümlerini yansıtma. D. Kuvvetli bir anlatım özelliği. E. Doğal güzelliklerden faydalanma. Yanıt E'dir. Doğal güzelliklerden faydalanma. 12. 1. Afrika sanatları birikimli olarak ilerlemiş ve gelişmiştir. 2. Afrika sanatları ortak bir düşünce çatısı altında çeşitlenmiştir. 3. Afrika sanatları kıta dışındaki sanatçılara esin kaynağı olmuştur. Bu parçaya göre yukarıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. 1 ve 2, D. 1 ve 3, E. 2 ve 3. Yanıt C'dir. 1 ve 2. 1. Afrika sanatları birikimli olarak ilerlemiş ve gelişmiştir. 2. Afrika sanatları ortak bir düşünce çatısı altında çeşitlenmiştir. 13 ve 15. soruları aşağıdaki parçaya göre yanıtlayınız. 1. Tanzimat romanı kurucularından olan Ahmet Mithat, telif çeviri 200'e yakın yapıt vermiş, ilk yerli öyküyü yazmış, Türk edebiyatına konu bolluğu getirmiş, serüven, gezi, fen, korku romanları ya da tarihsel, duygusal, gerçek romanlar yazarken öğreticiliği amaç edinmiştir. 2. Onun çağdaşlarından farkı romancı oluşu ya da romanı başkalarından iyi tanışı değil, romancılığı meslek olarak benimsemiş olmasıdır. 3. Romanlarını aktar çıraklığı yaptı, Mısır Çarşı esnafının arasındaymış. Onlarla söyleşirmiş gibi yazmış, sanata değil halka yönelik bir çaba sürdürmüş. Bu yazış biçimi onu sık sık anlatımı keserek okura açıklama yapmaya itmiştir. 4. Çok yazmış ama tekrara düşmemiş, batılı bir yazarın bir romanını beğenmişse benzerini yazmaktan ve bunu açıklamaktan çekinmemiş. Bütün bunlar Ahmet Mithat romanının sonunu hazırlamış, öğretecek bir şey kalmadığı gün romancılığı bitmişti. 5. Bunu kendisi de anladığı için meşrutiyetten sonra yazmamıştır. 13. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde Ahmet Mithat'ın devrinin yazarlarından ayıran özellikler verilmiştir? A1, B2, C3, D4, E5. Yanıt B'dir. 2. Onun çağdaşlarından farkı romancı oluşu ya da romanı başkalarına iyi tanış değil, romancılığı meslek olarak benimsemiş olmasıdır. 14. Bu parçaya göre Ahmet Mithat'ın yazmayı bırakmasındaki neden aşağıdakilerden hangisidir? A. Eserlerin eskisi kadar ilgi görmemesi. B. Yapacağı bir şey kalmadığını düşünmesi. C. Yönetimin baskılarının artması. D. Farklı alanlara ilgisinin artması. E. Yazmaktan bıkmış olması. Yanıt B'dir. Yapacağı bir şey kalmadığını düşünmesi. 15. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Ahmet Mithat'ın romanlarının konularından biri olamaz? A. Geziler, B. Tarihsel olaylar, C. Evrenin sırları, D. Duygusallık, E. Macera. Yanıt C'dir. Evrenin sırları. 18. ayrımın sonu, sayfa 685.